Ayrım 90. 9.
Sayfa 720. Zaman da giyimde kendiliğinden bir serbestleme oldu. Zaten başlamıştı, daha hızlandı o kadar. Öyle zorlayan olmadı. Çarşafın yasak edildiğini ne duydum ne de gördüm. Bu gibi yalanları neden uyduruyorlar ki? Sonra Ankara'ya geldim. 1929. Baban da üvey babası Ethem Bey Karakur'un bazı cuma namazları ile bütün bayram namazlarını Hacı Bayram Camii'nde kılarlardı. Oruç da tutulur, mevlid de okutulur, bayramlar da kutlanır, kurban da kesilirdi. Birkaç yıl sonra İstanbul'a Bakırköy'e döndük. Ondan sonrası sen benden iyi bilirsin. Ben okula 1936 yılında komşumuzun oğlu Çetin, Doktor Tuna ile birlikte Taş Mektep'te başladım. Okula başlamadan önce annelerimiz boyunlarımıza içine Kur'an yerleştirilmiş işlemeli keseler geçirdiler. Ana caddeden yürütüp çarşı içindeki camiye götürdüler. Hiç kimse de tepki göstermedi. Hoca Kur'anlarımızı açtırdı, birkaç harf gösterip adlarını söyledi, tekrar ettik. Dua etti, elini öpüp çıktık, keselerimizi annelerimize verip koşa koşa okula gittik. Okula böyle başladık. Babam eğer kalkabilirsem bayram namazına götürürdü. Tahir enişte aramızdaki adıyla Enişte Bey yüzbaşılıktan emekli olmuş, Bakırköy Barut Fabrikası'nda çalışmaya devam ediyordu. Babam da aynı fabrikada çalışmaktaydı. Ailemizin büyüğü Enişte Bey'di. Her gidişimizde din bilgimi sınar, serbestçe her soruyu sormama izin verir, sorduğum densizce sorulara bile kızmaz, hay külhani diye güler, sabırla cevap verirdi. Odaya genç bir hanım bile girse şöyle bir doğrularak saygı gösterir, eşine siz derdi. Enişte Bey'in öyle dantelden mantelden takke giydiğini hiç görmedim. Ehli Beyt'ten İsmetullah Bey'e bağlıydı. Beni bir gün İsmetullah Bey'in oğlu Kazım Öztürk Bey'in Aksaray'daki evine götürüp elini öptürmüştü. Kazım Bey sonra İzmir'de Cuma Ovası'na yerleşmiş ve geçen yıl Allah'ın rahmetine kavuşmuştur. Birkaç yaz babamın Eyüp'te oturan asıl babasının büyük babamın yanında kaldım. Birinci Dünya Savaşı sırasında Beyrut'ta defterdar iken dizanteriye yakalanmış, sağlık sebebiyle emekliye ayırmışlar. Sürekli pehriz yemeği yerdi. Babaannemden ayrıldıktan sonra Çerkez asıllı iyi yürekli bir hanımla evlenmişti. Benim gelişime pek sevinirlerdi. Büyük babam da Enişte Bey gibi çok dindardı. Bütün kış biriktirdiği dini tefrikaları önüme koyup yüksek sesle okutup dinler, anlamadığım bir şey olursa açıklar, İslam ve Osmanlı tarihinden söz eder, türlü kıssalar anlatırdı. Cumaları da birlikte Eyüp Sultan Camisi'ne giderdik. İkinci Dünya Savaşı'na kadar Bakırköy ve Eyüp'teki hayatımız böyle. Ne bir yasak, ne bir engel, ne de herhangi bir zorlama var. Tanıdığım Müslümanların büyük çoğunluğu güleç yüzlü, yumuşak, sıcak, hoşgörülü, kimseye tüy kadar zahmet vermeyen ölçülü, çoğu şakacı, mütevazi ve vakarlı insanlardı. 1940 yılında birçokları gibi Enişte Bey ve babam da Kırıkkale'deki askeri fabrikalara tayin edildiler. Kırıkkale küçük bir yerde o zamanlar. Orada da bir değişiklik olmadı. Ne bir yasak söz konusu oldu, ne bir engel, ne bir zorlama, ne de zorluk. Kavgasız, dengeli, çeşitli güçlüklerden geçmiş ama iyimserliğini yitirmemiş, ruhça sağlıklı, neşeli, insan eti çiğnemekten çok korkan, yalandan midesi bulanan, bağnazlıktan uzak, orta halli bir Müslüman ailenin hayli yaramaz bir çocuğuyum. Okuyabilmem için her türlü fedakarlığa katlandılar. Hala okuyor ve eksikliklerimi tamamlamaya çabalıyorum. Şimdi açık yüreklilikle son 50 yılın bir özetini yapmak istiyorum. 1940'ların sonuna doğru tanıdığım Müslümanlara benzemeyen, ibikli lacivert bere giyen, çember sakallı, sıkı Müslüman olduklarını özellikle belli etmeye çalışan, sert bakışlı, katı tavırlı yeni bir Müslüman tipi belirdi. Türklerin bin yılda imbikten geçire geçire oluşturdukları ince, hoşgörülü, ölçülü, az ve öz konuşur Türk Müslümanlarının yanında bu kalın ve yabancı çizgili tipler de yer almaya başladı. Zamanla çoğalıp arttılar. Arap tarzı kalın küt minareleri inceltip sülün gibi göğe uzatanlar Anadolu Türkleridir. Camilere her türlü gösterişten uzak, süsten soyunmuş, yalın üslubu kazandıranlar da Anadolu Türkleridir. Hiçbir Osmanlı, bir Arap, bir İranlı, bir Mısır, bir Kuzey Afrikalı gibi giyinmemiş, onlar gibi olmaya da özenmemiştir. O sülün minareli, yalın camili, çınarlı, şadırvanlı, güvercinli, şiirli, musikili, zevkli, hoşgörülü, içten zengin, dıştan sade, ağırbaşlı, itidalli, Türk tarzı rafine Müslümanlık yavaş yavaş değişmeye başladı. Bugün iki türlü Müslüman var artık. Birinciler cumhuriyetin ve onun gereği olan laikliğin, çağdaşlığın, kadın haklarının, vicdan özgürlüğünün, dünyaya açılmanın, Türkiye ve Türkler için ne büyük bir nimet olduğunu bilen, milli mücadeleye saygı duyan, kahramanlarını minnet ve rahmetle anan, çeşitli partilere dağılmış, bin yıllık, olgun, milliyetçi Müslümanlar. Bunlar henüz çoğunlukta. İkinciler yakın tarihimizi başka türlü bilen ya da hiç bilmeyen, kendilerinden başka türlü düşünen herkese düşman, kısacası başka tarzda yaşayan, davranan, düşünen ve konuşan, günlük siyasete meraklı, uzlaşmaz, ümmetçi, yeni tarz Müslümanlar. Dipnot: Padişahlığa son verilmesi, hilafetin ve şeriye mahkemelerinin kaldırılması, medreselerin, tekkelerin, tarikatların kapatılması üzerine düzeni bozulanların, Hürriyet ve İtilaf Partisi ve benzeri kuruluşların kalıntı ve uzantılarının, her yeniliği bidat olarak görenlerin, yeni dönemde kendilerine yer açamayanların, laikliğin dinsizlik olduğunu sananların, dinsizlik olduğunu iddia etmekte yarar görenlerin, şapkaya, kadınlara tanınan haklara, ezanın Türkçeleştirilmesine, yazının değiştirilmesine kızanların yeni rejime içten içe cephe almış olmaları doğaldır. Yakın tarihimizde son olarak bu potansiyelden yararlanmak isteyen Demokrat Parti, gittikçe artan bir hız ve yoğunlukla dini siyasete alet edecek, onu izleyen bütün sağ ve orta partiler sonunu hesaplamadan bu kolay ve tehlikeli yoldan yürüyeceklerdir. Sonunda bu kritik noktaya geldik. Sade halk tarihini ayrıntılı olarak bilmeyebilir. Onları hedefleyen yazılara, sözlere inanıp telkinlere kapılabilir. Müslümanlığın özünü bilmeyebilir ama ya öbürküler, şu diplomalılar, okur yazarlar, bürokratlar, teknokratlar, iş adamları, yazarlar, belediye başkanları, milletvekilleri, bakanlar. Bunlar niye böyle, neden böyle oldular? Birçok sebebi olabilir ama başlıca sebebinin bir kısmını bu kitapta okuduğunuz, yıllardan beri durmadan anlatılan masallar olduğu aşikardır. 2. Yalanlar, dolanlar, yanlışlar. Oysa bütün iddiaların temelsiz, esassız olduğunu gördük. Büyük çoğunluğu katıksız yalan. Küçük bir bölümü ise çarpıtılmış, değiştirilmiş, saptırılmış gerçekler. En basit ve açık bir olayı bile olduğu gibi aktarmıyorlar. Adeta yalana tapıyorlar. Tarih yazarlığı ile ilgili olarak belirttikleri hiçbir ilkeye uymuyorlar. Belgenin ne olduğunu, ne olmadığını bilmiyorlar. Ürettikleri masalları her fırsatta yineliyor, gittikçe süsleyip püslüyor, güncel motiflerle sürekli pekiştiriyor, yazıyla sözle yayıp duruyorlar. Dipnot: O kadar ki Deniz Som ile Yıldırım Çavlı masalcıların Antoine de Saint-Exupéry'nin O Güzelim Küçük Prens öyküsünü bile amaçları için kullanıp değiştirmekten kaçınmadıklarını ortaya çıkardılar. 1996 yılında Nehir Yayınları'nın yayımladığı Küçük Prens çevirisinin 23. sayfasında şu eklentiye yer verilmiş: Sonradan astığı astı, kestiği kesti, korkunç bir önder geçmiş Türklerin başına. Halkı yasa zoruyla Batılı, Avrupalı ve Amerikalılar gibi giyinmeye mecbur etmiş. Buna karşı çıkanları öldürtmüş. Fötr şapka giymeyenlere işkence ettirmiş. Kravat giymeyen öğrencileri okuldan, memurları dairelerden attırmış. Sokağa başını örterek çıkan kadınların örtülerini genç ihtiyar demeden polis ve jandarma eliyle zorla açtırmış. Kitap bazı belediyeler tarafından çocuklara küçük bir ücret mukabilinde dağıtılmış. Melih Aşık şöyle yazıyor: Böylece körpe beyinler Atatürk'e karşı bileniyor ve bu zihniyet Türkiye'de ahlakçılığın bayraktarlığını yapıyor. Buyurun, buradan yakın. Milliyet, 12 Nisan 1996. Bu masalları türlü akımların ve çıkar gruplarının da desteklediği, omuz verdiği görülüyor. Sağcılığın amaçları belli, yakın tarihi başka bir biçime dökmek, taban yaratmak için laik cumhuriyet rejiminin simgesi olarak gördükleri Mustafa Kemal'i silmek, bu amaçla onun döneminin ve kurduğu rejimin İslamlığa ve Müslümanlara karşı bir terör ve kıyım dönemi ve Müslümanlığa aykırı bir düzen olduğunu telkin etmek, böylece tarihin akışını tersine çevirmek. Çeşitli kapalı ortamlarda özellikle genç beyinleri yıkıyor, genç vicdanları etkiliyorlar. Dipnot: Mustafa Kemal Dergisi'nin 15 Mayıs 1996 tarihli ikinci sayısında Kur'an kurslarında çocuklara ettirildiği ileri sürülen bir yemin metni yer almaktadır. Son kısmını aktarıyorum. Hayatımı Mustafa Kemal dinsizliğiyle savaşa adayacağıma, Türkiye'yi bir din ve şeriat devleti haline getirmek için mücadele edeceğime, Kemal Paşa zamanında çıkarılan dinsiz kanunların tatbikini önleyeceğime, kısa zamanda ümmet esasına dayanan şeriat devletinin kurulması için devlet idaresinde söz sahibi olacak mevkilere gelmek için çalışacağıma, dinim, Allah'ım ve bütün mukaddesatım üzerine yemin ve kasem ederim. MK dergisi bu bilginin dayanağı olarak Doktor Niyazi Köymen'in Dinsel Bunalımdan Gerçek Hak Yoluna adlı kitabını 170. sayfa göstermektedir. Bu tutumların da herhalde İslam'a hizmet sanıyor ve sayıyorlar. Halis bir Müslümanın korkup çekineceği şeylerin başında zanla hüküm vermek, iftira etmek, halkı aldatıp kandırmak ve yalan söylemek gelir. İslam'ın bütünüyle reddettiği yolları kullanarak İslam'a hizmet edilebilir mi? Allah'ın rızası Allah'ın kesin olarak yasakladığı yollarla kazanılabilir mi? Son bir örnek vereyim. Akit gazetesinin 16 Aralık 1996 günlü sayısında 2 satır ve 72 punta bir manşet vardı. Kemalist devrimlerin mimarı Yahudiler. Devrimler deyimi cumhuriyeti de milliyetçiliği de laikliği de düşünce ve vicdan özgürlüğünü de eğitim birliğini de yazıyı da tekkelerin kapanmasını da evrensel takvimi de içerir. Bakalım Yahudiler bütün bu devrimlerin mimarlığını nasıl yapmışlar? Alt başlık şöyle. İstanbul Yahudi Müzesi Müdürü Harry Ojalva ve 500. Yıl Vakfı Koordinatörü Nedim Yahya, Mustafa Kemal'in devrimleri hazırlamadan önce dünyanın önde gelen üniversitelerindeki Yahudi profesörlerinden fikir aldığını ve daha sonra bunlardan 200'ünü Türkiye'ye getirdiğini açıkladı. Sol köşedeki Mustafa Kemal resminin altında da şu yazı. Mustafa Kemal'in devrimler ve üniversitelerin yapılanmasına Yahudi profesörlerden yararlandığı iddia edildi. Haberin ayrıntısı 8. sayfadaymış. 8. sayfadaki başlık da şu. Kemalist devrimlerin mimarı Yahudiler. Gel gelelim haberin metninde başlıklarda ileri sürülen bu iddialarla ilgili tek ama tek bir kelime bile yok. Ne Harry Ojalva böyle bir şey söylüyor ne de Nedim Yahya. Yazı ertesi günü de sürecekmiş. Belki ertesi günü söyleyeceklerdir. Akit gazetesinin ertesi günkü 17 Aralık 1996 manşeti de şöyle. İşte devrimin profları. Birinci sayfada başlayan ve 8. sayfada süren habere göre Yahudi Vakfı'nın koordinatörlerinden Harry Ojalva, Mustafa Kemal'in dünyanın önde gelen üniversitelerinden getirdiği profesörlerin üniversite reformlarının hazırlanmasında çok önemli roller üstlendiğini söylemiş. Gelen profesörler arasında Hugo Brown, Ernst Hirsch, Paul Hindemith gibi ünlü isimler de bulunuyormuş. Dipnot: Profesör Doktor Hugo Brown mikrobiyolojist, Profesör Doktor E. Hirsch hukukçu, Paul Hindemith o dönemin en ünlü bestecilerinden biri ve müzikologtur. Haberin yazarı soru sorarken üniversite reformundan eğitim devrimi diye söz ediyor. Yani eğitim devriminin üniversite reformundan çok farklı ve kapsamlı bir kavram ve konu olduğunu, eğitim devriminin temelinin 1924'te atıldığını bilmiyor ya da bilmezlikten geliyor. Peki Yahudilerin Kemalist devrimlerin mimarı olduğu hakkındaki iddia ne oldu? Bugün de o konuda tek ama tek bir kelime yok. Harry Ojalva ve Nedim Yahya gelen ya da getirilen profesörlerin üniversite reformlarının hazırlanması önemli roller üstlendiklerini söylüyorlar. O kadar. Son günü 18 Aralık'ta ise konu başlıktan düşmüş ve yazı 9. sayfaya sığınmış. Başlığı bu sefer çok farklı. Lyonslar ve Rotaryenler Siyonizmin temel amaçlarına hizmet ediyorlar. Yazının hemen başında haberin yazarı belki o uyduruk başlıkları kurtarmak umuduyla olsa gerek, Harry Ojalva'ya şöyle bir soru yöneltiyor. Kemalist devrimlerin temelinde sizin fikirleriniz mi var? Açıklamalarınızdan o mu çıkıyor? Ojalva bir kere daha sadece üniversite reformlarından bahsettiklerini söylüyor. Böylece bütün o iddialı manşetler, başlıklar havada kalıyor. Sonra yazar Lyonslara, Rotaryenlere, Siyonizme geçiyor ve 3 günlük yazı dizisi sona eriyor. Kısacası Yahudi cemaatinden Harry Ojalva ile Nedim Yahya adındaki iki kişi 1933'ten sonra bazı Yahudi profesörlerin Türk üniversitelerinde görev aldıklarını, katkılarda bulunduklarını açıklamışlar. Söyledikleri bu kadar. Dipnot: Osmanlı Devleti kendisine sığınan, kıyımdan kaçan herkese milliyetine ve dinine bakmaksızın el uzatmış, kapılarını açmış, tanrı misafiri sayarak korumuştur. Yahudiler, Polonyalılar, İsveçliler, Macarlar, Kuzey Afrikalılar, Bulgarlar, Sırplar, Ruslar ve benzerleri. Bir kısmı devlet hizmetine alınarak bilgi ve deneylerinden yararlanılmıştır. Bu hem insanlık açısından övünülecek hem de akıllıca bir tutumdur. Aynı tutum Cumhuriyet döneminde de sürdürülmüştür. Ama 1933'ten başlayarak Hitler Nazizminden ya da Mussolini Faşizminden kaçarak Türkiye'ye gelen bilim adamları ve sanatçıların hepsi Yahudi değildir. Türkiye o tarihlerde birçok ülkenin bilim adamı ile sanatçısını da Türkiye'ye davet ederek görev vermiş, bilgi ve deneylerinden yararlanmıştır. Birçok fakülte, kürsü, enstitü bu insanların öncülüğü ve yardımıyla açılabilmiştir. Fizik, kimya, tıp, hukuk, iktisat, antik filoloji, arkeoloji ve benzeri alanlarda hocalık etmiş, bilimsel öncülük yapmış ve değerli öğrenciler yetiştirmişlerdir. Bu konuda daha fazla bilgi edinmek isteyenlere şu ilginç kitabı tavsiye ederim. Demirtaş Ceyhun, Ah Şu Biz Kara Bıyıklı Türkler, sayfa 226-259. Pek çok alanda başarılı bilim adamlarımız ve sanatçılarımız varsa, bunu şimdi Akit gazetesi yazarının toptan Yahudi sandığı ve horladığı bu insanlara borçluyuz. İkinci Abdülhamit döneminde de tıp fakültesi için Alman ve Avusturyalı hocalar getirilmiştir. Rıza Nur'un anılarında bile yeterli bilgi var. Peki neydi o iki gün sürdürülen iddialar, o mal gibi harflerle atılan başlıklar? Hani Mustafa Kemal devrimleri hazırlamadan önce dünyanın önde gelen üniversitelerindeki Yahudi profesörlerinden fikir almıştı? Hani Kemalist devrimlerin mimarı Yahudiler idi? Kemalist devrimler nerede, üniversite reformuna katkıda bulunmak nerede? Okuyucuyu iki gün kandır, etkile, şartla, oyala. Sonra da hiç o iddialarda bulunmamış gibi başka konulara geç. Bu ne tehlikeli bir taktik. Belki de Allah'ın kendi adına yapılan bu çirkinlikleri hoş göreceğini, hatta bu taktikleri ve masalları beğeneceğini sanıyorlar. Ama her Müslüman bilir ki Allah hangi amaç ve niyetle olursa olsun, yalanı da, dolanı da, iftirayı da, hakareti de, Müslümanları aldatıp kandırmayı da şiddetle yasaklamış ve haram saymıştır. Bu davranışların tevili, savunması, mazereti de yok. Yine de bu kesimi az çok anlamak mümkün. Çünkü dünya görüşleri gereği laikliğe ve çağdaşlaşmaya karşılar. Ama demokrasiyi kalkan ederek Mustafa Kemal'e ve Cumhuriyet dönemine karşı olan bazı eski solcular ile bir takım yeni enterleri, ikinci cumhuriyetçi denilen grubu ve bazı aydınları nasıl değerlendireceğiz? Dipnot, Profesör Doktor Fahir İz, Orhan Pamuk'un da son romanı Yeni Hayat'ta 8 yerde konu hiç gerekmediği halde Atatürk'e sataştığını saptamış. Cumhuriyet, 27 Nisan 1996, 2. sayfa. Romanı henüz okuyamadığım için Fahir İz'in verdiği örneklerden birini aktaracağım. Sonra kasaba alanında biri dolanır, Atatürk heykeline sıçan güvercinleri ayıplar. Amaçları, niyetleri, hesapları ne acaba? Anlayabilen var mı? 3. Sonuç. Ne diyorlardı? Mustafa Kemal İngilizlerle anlaşarak Suriye cephesinin çökmesine sebep olmuş, Yunanlar İzmir'e Mustafa Kemal'in telkin ve tavsiyesi üzerine çıkarılmış. Milli mücadeleyi Vahidettin planlayıp başlatmış, Mustafa Kemal'e bol para vermiş. Damat Ferit bile hain değilmiş. Zaten işgalciler kalmak için gelmemişlermiş. Onlarla savaşılmamış. İngilizler gizlice Kemalistlere yardım etmişlermiş. Lord Curzon ve İngiliz askerleri Ankara'dan yanaymış. Milli mücadelede emperyalizme karşı yapılmamış. Tersine emperyalist nitelikte bir hareketmiş. En fazla bir Türk-Yunan savaşıymış. İnönü'de savaş olmamış, olmuşsa da başarı kazanılmamış. Sakarya zaferi de rastlantı eseriymiş. Büyük taarruzda Yunanların kaçmalarına göz yumulmuş. Devrimler Lozan'da gizlice kararlaştırılmış, sakallar zorla kesilmiş, Kur'an yasaklanmış, camiler kapatılmış, yıkılmış ya da fuhuş yuvası yapılmış. Zorla şapka giydirilmiş, Müslüman kellelerinden ehramlar yapılmış, Müslümanlara terör uygulanmış vesaire vesaire vesaire. Velhasıl sağlı sollu bir sürü yalan, yanlış ve yutturma. Dipnot, camilerin kapatıldığı, ahır meyhane ya da fuhuş yuvası yapıldığı çok insafsızca uydurulmuş yalanlardır. Kasten yıktırılmış tek bir cami yoktur. Niye yıkılsın? Cumhuriyet ilan edildiği zaman koca Türkiye'de on binlerce cami vardı. Hiçbirine dokunulmadı ki şimdi de hepsi yerli yerinde duruyor. Bu arada kenarda kıyıda bulunan 3-5 mescit ya da cami haraplık ve benzeri sebeplerle elden çıkarılmışsa bu dine karşı toptan bir tavır alma olarak yorumlanabilir mi? On binlercesi dururken ve hepsinde gürül gürül namaz kılınıp minarelerinden ezan okunurken 3-5 mescit ya da caminin elden çıkmasını rejimin İslamiyet'e son vermek istediğinin delili olarak ileri sürmek ne akılla bağdaşır ne mantıkla ne de insafla. Osmanlı döneminde İstanbul yangınlarında yüzlerce cami ve mescit yandı da ne oldu? Müslümanlar mahallelerindeki mescit ya da cami yandı diye namazdan mı kaldılar? İslamiyet mi zayıfladı? Yo, çünkü geride daha binlercesi vardı. Cumhuriyet döneminde de öyle oldu. 3-5 mescit ya da cami elden çıktı diye ne Müslümanlar namazdan geri kaldılar ne de İslamiyet zayıfladı. Çünkü geride yine binlerce açık mescit ve cami vardı. Hiçbirinin doğru olmadığını birlikte gördük. Ve bu yazarların bir kısmı İngiliz belgelerinin incelemeye açılmadığını, Türk arşivlerinin kapalı olduğunu iddia ediyor, gerçekleri ortaya çıkaracak olan belgelerin saklandığından şikayet ediyorlardı. Türk arşivlerinin bazılarından yararlanmak zor da olsa hepsi araştırmaya açık. Pek çok araştırma yapılmış ve gerekli belgelerin tümü yayımlanmıştır. Bugüne kadar yazılan gerçekleri değiştirecek bir belge bulunmadığı anlaşıldı. İngiliz belgeler arasında Mustafa Kemal ile İngilizler arasındaki gizli ilişkiyi ya da Lozan'da yapıldığını ileri sürdükleri gizli anlaşmayı uzaktan olsun düşündürecek bir tek belge bile bulunmuyor. Türk arşivlerinde de bu tür iddiaları doğrulayacak belge bulunmadığını, olayların gelişimine göre bulunmasının söz konusu bile olamayacağını sanırım kendileri de biliyorlar. İngiliz belgelerinin açıklanmadığı, resmi arşivlerin araştırmacılara kapalı tutulduğu ve bazı belgelerin saklandığı, hatta değiştirildiği iddiaların sebebini artık hepimiz iyice kestirebilecek durumdayız. Masallarını kanıtlayacak belgelerin saklandığı mazeretine sığınmaya çalışıyorlar. Yalnız ilgili İngiliz belgelerin değil, iddialarla ilgili Türk ve Yunan belgelerini de gördük. Hiçbiri ama hiçbiri bu sağcı ve solcu masalcıların masallarını desteklemiyor. Resmi tarihi de yerden yere vurdular, resmi tarih yazarlarını aşağıladılar. Çünkü bazı sağcılar yakın tarihimizle ilgili resmi tarihin yerine kendi uyduruk sahte tarihlerini geçirmek istiyorlar. Bir kısım solcular da görüşlerine yer açmak, tarihsellik kazandırmak için resmi tarihi saptırmaya çalışıyorlar. Bu arada bazı enteller de modadır diye resmi tarihe karşı çıkma lüksünü yaşıyorlar. Ama hiçbiri iddialarını kanıtlayabilmiş değil. Hiçbir yeni ve ciddi belge ve araştırma bugüne kadar sağlı sollu o kadar eleştirilip çekiştirilen, yakın dönemle ilgili resmi tarihin ana çizgilerini değiştirmedi. Tersine hepsi resmi tarihin ana çizgilerini doğruluyor. Dipnot: okullarda okutulan bütün dönemlere ilişkin resmi tarihleri savunmuyorum. İncelediğim ve az çok bildiğimi sandığım dönem 1912-1925 dönemidir. Resmi tarihe karşı çıkanlardan F. Başkaya'nın resmi tarihin ciddi bir eleştiriye uğramadan ve yara almadan veya çok az aşınmaya uğrayarak bu kadar uzun süre varlığını sürdürebilmiş olmasına şaştığını görmüştük. Bunun şaşılacak bir yanı yok ki. Çünkü resmi tarih İngiliz, Fransız, Sovyet ve Yunan belgeleriyle de kanıtlanan, yabancı araştırmacılarca da doğrulanan gerçekleri yansıtmaktadır. Bu yüzden de ciddi bir eleştiriye uğramıyor. Hava cıva eleştirilerden, eksantrik ve zorlama görüşlerden ve maksatlı iddialardan da elbette yara almıyor. Gerçek yalanla, dolanla, yutturmacayla, zorlamayla, teville, saptırmayla, çarpıtmayla, kandırmacayla, velhasıl masallarla, yorumla, forumla, açık oturumla, duruma, maksada ve esen yele göre değişir mi? Abdülhak Hamit, Türk söylemez, söylenir demiş. Bizimkiler de Vahidettinciler, ikinci cumhuriyetçiler, bazı solcular, bazı sağcılar, bir takım magazin tarihçileri, mitomanlar, okuma, araştırma ve düşünme engelliler, farklı görünme meraklıları, Mustafa Kemal'le bozmuş olanlar, milli olan her şeyden alerji kapanlar, şabloncular, bilgisi yok, fikri var kulübü üyeleri, işte şunlar bunlar, ciddi, tutarlı, akla yatkın, mantığa uygun, belgeli ve kanıtlı hiçbir şey söylemiyorlar ama her fırsatta ve yerde söylenip duruyorlar. Tarih de bu marihçilere gülüyor.